Ayrım 33.
39. Müseylim için Museyleme Tül Kezzab da denir. Çok yalancı Müseyleme demektir. Ölümü 633'tedir. Asıl adı Sümame ya da Sümale'dir. Hanifoğulları kabilesindendir. Müseyleme peygamberlik savında bulunmuş, Muhammed'i ve arkadaşlarını epeyce uğraştırmıştır. Müslümanlar Müseyleme ile peygamber yaşarken de peygamber öldükten sonra da uğraşmak zorunda kalmışlardır. Ebu Bekir döneminde Yemame'de Hanifoğullarındaki dinden dönenlerin baş kaldırmasını bastırmak için gönderilen İslam ordularını Müseyleme'yi tutanlar birçok kez püskürtmüş ve bozguna uğratmışlardır. Müslümanlar geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Yemameliler büyük bir yüreklilik içinde savunuyorlardı kendilerini. Müseyleme'nin yardımcılar arasında Muhammed'in peygamberliğini kabul eden, Bakara suresini bile ezberleyen ama daha sonra Müslümanlığı bırakan ve Müseyleme'yi tutan Er-Reccal de vardı. Müseyleme'yi tutanların Müslümanlarla nasıl çarpıştıklarını Harp oğlu Vahşi şöyle anlatır. Ölüme Müseyleme'nin adamları kadar sabırlı ve dayanıklı kimseyi görmedim. Müslümanlarda Müseyleme'yi tutanlar arasında geçen ölüm kalım savaşlarında çok kan dökülmüştür. Müseyleme'nin öldürüldüğü zaman paniğe kapılan Hanifoğulları ve Müslümanların karşısında çarpışanlar artık direnç gösterememiş yenilmişlerdir. Bundan yararlanan Müslümanlar ölüm alanı adı verilen yerde onlardan 7000 kişiyi öldürmüşlerdir. Müseyleme'nin Hz. Muhammed'in sağlığında bir toplulukla birlikte Medine'ye gidip peygamberle görüştüğü hadis kitaplarında ve tarihlerde yazılır. Kimileri Müseyleme'nin Muhammed'le anlaştığını ama sonradan anlaşmazlıklara düştüklerini ileri sürerler. Müseyleme'nin Muhammed'den önce peygamberlik savında bulunduğunu ve Hz. Muhammed'in kimi şeyleri ondan öğrendiğini ileri sürenler bile var. Daha çok bilgi için bakınız Bahriye Üçok, İslam Tarihinde İlk Sahte Peygamberler, Ankara 1957, sayfa 102-138. 40. Tulayha'nın asıl adı Talha'dır. Tulayha, Talhacık anlamındadır ve Müslümanlar ona bu adı takmışlardır. Esed oğullarındandır. Doğum tarihi bilinmiyor. Ölümünün de hangi tarihe rastladığı tartışmalıdır. 644 ya da 645'te öldüğü söylenebilir. İbni Haldun tarihinde Tulayha için şunları yazıyor. Tulayha peygamber yaşarken Müslümanlıktan dönmüştü. Kahindi. Peygamber olduğunu ileri sürmüştü. İsrailoğullarından bir topluluk ona uymuştu. Semira'ya gelip kaldı bir süre. Peygamber onunla çarpışması için Ezber oğlu Dırar'ı bir toplulukla birlikte gönderdi. Müslümanlar bu topluluğun çevresinde toplandılar. Dırar kıyasıya bir savaşa girişti. O sırada peygamberin öldüğü haberi gelip yayıldı. Bunun üzerine Tulayha'nın durumu daha dönem kazandı. Gatafan, Havazin ve Tay kabileleri de ona yardımda birleştiler. Dırar kendisiyle birlikte olan memurlar gibi Medine'ye kaçtı. Tulayha ve Müslümanlığın karşısına çıkan kabileler Ebu Bekir'e elçilerini göndererek zekattan vazgeçilmesi konusunda kendisiyle anlaşma yapmayı önerdiler. Ebu Bekir bu öneriyi kabul etmedi. Gatafan kabilesinin üzerine yürüdü. Zülkıssa'da onlarla karşılaştı. Yenilgiye uğrayan Gatafan kabilesi Esed oğulları ile birlikte Büzaha'da Tulayha'nın çevresinde toplandılar. Esed oğullarının sularından olan bu Büzaha suyunun yakınlarında Tulayha'ya Hıs'ın oğlu Uyeyne'ye de katılmıştı. Tulayha ve destekçilerinin durumlarını öğrenmek için Mıhsan oğlu Ukkaşe ile Akrem oğlu Sabit'i göndermişti. Tulayha ve kardeşi bunlarla karşılaştılar ve bunları öldürdüler. Ölenleri Müslümanlar alıp götürdü ve bu kişilerin öldürülmesi Müslümanlara çok ağır geldi. Halit ve onunla birlikte olanlar Tulayha ve destekçileriyle çarpışmaya başladılar. Hıs'ın oğlu Uyeyne Gatafan kabilesinden 700 kişiyle birlikte Tulayha'nın yanında bulunuyordu. Savaş kızışmıştı. O sırada Tulayha bir abaya bürünmüş, vahiy beklediğini söyleyerek kandırıyordu destekçilerini. Uyeyne savaştan bir süre ayrılıp Tulayha'nın yanına geldi. Sana kimse geldi mi, vahiy getiren oldu mu diye sordu. Tulayha hayır diye karşılık verdi. Uyeyne ikinci üçüncü kez gitti geldi ve aynı soruyu sordu. Üçüncüde Tulayha evet vahiy ulaştı bana dedi. Kendisine ulaştığını söylediği vahiy sözleri şöyleydi. İnne leke rahanke rehahu ve hadisen la tensahu. Anlamı, onun yani Muhammed'inki gibi senin de bir savaş çadırın var. Sana ulaşan söz de var ki unutmazsın o sözü. Tulayha'nın kendisine böyle bir vahiy geldiğini duyunca Uyeyne bağırdı. Ey Fezare oğulları, bu adam yalancıdır. Böyle dedi ve kabilesini alıp gitti. Bunun üzerine Tulayha'yı tutanlar yenildiler, öldürülen öldürüldü. Kalanlar Tulayha'ya gelip bağlılıklarını bildirdiler. Tulayha ise atına bindi, karısını da alarak doğru Şam'a gidip kurtuldu. Kuda'dan Kelp kabilesine konuk olarak indi. Hep orada kaldı. Ne zamanki Esed ve Gatafan kabileleri Müslüman oldular, o da Müslüman oldu. Sonra Ömer döneminde çıkıp umre yapmaya gitti. Medine'de Ömer'e varıp ona biat etti. Bakınız İbni Haldun, Tarih, Mısır 1936, Cilt 2, sayfa 281-282. 41. İbni Haldun'un bu konuda görüşlerine dayandığı eski çağ Yunan dünyasının Hipokrat'tan sonra en büyük tıp bilgini olan Arapların Galenus dedikleri Galenos'a göre hayvansal ruh kanın beyindeyken oluşturduğu bir ruhtur. Bu bilginin konuyla ilgili görüşleri şöyledir. Kan yenen besinlerle karaciğer tarafından yapılır. Orada doğal ruhu alarak dokuları besleme gücünü kazanır. Kara kan damarları yoluyla kalbe gelir. Oradan kalbin sağ yanına aradaki diyaframın ince deliklerinden geçerek ulaşır. Orada akciğerden gelen havayla karışır ve yaşamsal ruhu alır. Böylece daha yüksek aşamaya ulaşır ve atar damarlarla vücuda dağılır. Bununla vücuttaki organların işlevlerini yerine getirmelerine olanak kazandırılmış olur. Ve işte bu ruh sonra kandan ayrılarak ve arınarak sinirler aracılığıyla vücudun her yanında hareketi, duyuyu sağlar ve yüksek işlevler yerine getirir. Bakınız Adnan adı var, tarih boyunca ilim ve din, İstanbul 1969, 2. basım, Remzi Kitap Evi, sayfa 91. Ayrıca bakınız Profesör Doktor Celal Yıldırım, 100 soruda bilim tarihi, İstanbul 1974, Gerçek Yayın Evi, sayfa 70. İbni Haldun burada hayvansal ruhla yaşamsal ruhu karıştırmış ve Galenos'un konuyla ilgili görüşünü yanlış yansıtmış olsa gerek. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi Galenos'a göre kalbin sol kesiminde oluşan ve kan damarları ile birlikte vücuda dağılan ruh hayvansal değil yaşamsal ruhtur. Hayvansal ruh beyinde oluşur ve sonra kan damarlarındaki kandan arınarak sinirler aracılığıyla vücuda yayılır. Oysa İbni Haldun hayvansal ruhun kan damarları ile vücuda yayıldığını yazıyor. 42. Burada söz edilen besleme daha çok Mecriti diye tanınır. Mecritli yani Madridli demek. Endülüsi ve Kurtubi diye anıldığı da olur. Endülüs'te Endülüs'ün Kurtuba kentinde de yaşadığı için. Ünlü bir hesap uzmanı olduğu için El-Hasib yani hesapçı, matematikçi diye de bilinir. Anılırken şöyle uzunca Ahmet oğlu Ebul Kasım Mesleme El-Farazi El-Hasib El-Mecriti diye söylendiğine de rastlanır. Mecriti İslam ve Batı dünyasında önemli bir kişi sayıla gelmiştir. Geometride, alan hesaplarında ardından gidilen bir kişi olmuştur. Önemli bilginlerin yetişmesinde de rol oynamıştır. İbn-i Samh, İbn-i Saffar, Kirmani, Zahravi gibi bilim adamlarının yetiştiği okulu Kurtuba kendinde okurmuştur. Düşünürümüz İbni Haldun da bu okulda yetişen bilginlerdendir. Bu okulda okuyanlar onun bilim yöntemini yaymış ve geliştirmişlerdir. Küreler ve yıldızların hareketiyle ilgili görüşleri kendinden önceki uzmanları aşıyordu. Yıldızlarla ilgili derin inceleme ve araştırmalarda bulunduğu bilinir. Tıpla da uğraştığı söylenir. Doğuya bir gezi yapmış, Yunanca ve Arapça el yazmaları elde etmiş, Batı bilim yöntemlerine göre onları yeniden kaleme almıştır diye söz edilir ve önemli üzerinde durulur. Ne zaman doğduğu bilinmiyor. 1004 ve 1007 yılları arasında öldüğü yazılıyor. İlkin Madrid'de öğrenim gördüğü, daha sonra Kurtuba'ya gidip yerleştiği ve orada ikinci Hakem, ikinci Hişam dönemlerinde yaşadığı anlatılıyor. İbni Haldun'un burada andığı Gayetül Hakim Fissir adlı kitabın yazarının Mecriti olup olmadığı tartışmalıdır. Kimi ciddi araştırmacı yazar söz konusu kitabın Mecriti'nin olmadığını söyler ve kanıtlar gösterir. Örneğin E.J. Holmyard, Mecriti bu kitabı yazmış olamaz çünkü bu kitabın yazılışı onun ölümünden sonraki yıllara rastlar der. Eski hal tercümeleri bu kitabı Mecriti'nin yapıtlar arasında anmazlar. Ayrıca sihir yani büyü ve tılsım gibi şeylerle uğraşmanın Mecriti'nin kafa yapısıyla bağdaşmayacağı da bir kanıt olarak gösterilir. Daha çok bilgi için bakınız İslam Ansiklopedisi, Cilt 7, sayfa 440-441, Mecriti Maddesi, El Müncit, Tarih Bölümü, sayfa 639, Meydanlarus, Cilt 8, sayfa 501. 43. Burada geçen ve ileride de geçecek olan güç ve iş durumlarına örnekler verelim. Bir yapı ustasında yapabilme yetisi güç durumunda vardır. Bir yapıyı yapmakta olan ustadaysa aynı yeti iş durumunda vardır. Uyanık olan kimsede uyuyabilme yetisi güç durumunda vardır ama uyuyan kimsede iş durumunda vardır. Gözleri kapalı kimsede görebilme yetisi güç durumunda, gözleri açık olan kimsede ise iş durumunda vardır. Bitirilmemiş bir işte bitirilmişlik güç durumunda vardır ama bitirilmiş işte o bitirilmişlik iş durumunda vardır. Güç daha varlığa ulaşmamış ama ulaşmaya hazır olan varlık diye anlatılır. Güç durumunda göreceli olarak hem varlık hem de yokluk bulunur. Salt varlıkla salt yokluk arasında bir varlıktır güç durumundaki varlık. İş bu durumundaki varlıksa yokluktan tümüyle göreceli olarak kurtulup gerçekleşmiş bir varlıktır. Tanrı'dan başka her varlıkta hem güç durumu hem de iş durumu göreceli olarak bulunur. Daha çok bilgi için bakınız Profesör Doktor Mubahat Türker Küyel, Aristoteles ve Farabi'nin Varlık ve Düşünce Öğretileri, Ankara 1969, Ankara Üniversitesi Yayınları, sayfa 19-20. 44. Şık, tek elli, tek ayaklı ve tek gözlü bir kahindi. Çok yaşayanlar arasında sayılır. 573 yılına doğru öldüğü ileri sürülür. Cahiliye kahinlerinin en ünlüleri arasında gösterilir. Bakınız El Müncit, Tarih Bölümü, Şık Maddesi, sayfa 389. Satih de cahiliye Araplarının en ünlü kahinler arasında sayılır. Bu da şık gibi çok uzun ömürlü olmuş ve 572'ye doğru ölmüştür diye yazılır. Sürekli yerde yatık olarak kalırdı. Ne ayağa kalkabilirdi ne de oturabilirdi diye anlatılır. Bakınız El Müncit Tarih Bölümü Satih Maddesi sayfa 355. 45. Tek, nokta, çift de çizgidir. Dört basamaklı bir merdiven göz önüne getirilirse dört basamaklı biçim de budur. 16 biçimin şöyle oluşabileceği düşünülür. 1 derece basamaklarının 4'ü de tek yani nokta olan biçim. 2 derece basamaklarının 4'ü de çift yani çizgi olan biçim. 3 derece alttan yukarıya doğru 1. basamağı tek olan biçim. 4 derece 2. basamağı tek olan biçim. 5 derece 3. basamağı tek olan biçim. 6 derece 4. basamağı tek olan biçim. 7 derece 1. ve 2. basamakları tek olan biçim. 8 derece 1. ve 3. basamakları tek olan biçim. 9 derece 1. ve 4. basamakları tek olan biçim. 10 derece 2. ve 3. basamakları tek olan biçim. 11 derece 2. ve 4. basamakları tek olan biçim. 12 derece 3. ve 4. basamakları tek olan biçim. 13 derece 1. 2. ve 3. basamakları tek olan biçim. 14 derece 1. 2. ve 4. basamakları çift olan biçim. 15 derece 1. 3. ve 4. basamakları çift olan biçim. 16 derece 2. 3. ve 4. basamakları çift olan biçim. Bu biçimlerin her birinin adı vardır. Sonra kimi uğurlu, kimi uğursuz, kimi de karışıktır. 46. Söz gelimi, birinci dört biçimden birincisinin birinci basamağındaki tek ya da çift noktalar alınır, birinci basamak olarak yazılır. İkinci biçimin birinci basamağındakiler de alınır, ikinci basamak olarak yazılır. Üçüncü biçimin birinci basamağındakiler alınır, üçüncü basamak yapılır. Dördüncü biçimin birinci basamağındakiler alınıp dördüncü basamak yapılır. Böylece üst üste konulan bu basamaklardan ikinci dört biçimin birincisi meydana gelir. Sonra birinci dört biçimden birinci biçimin ikinci basamağındaki tek ya da çift noktalar alınıp birinci basamak, ikinci biçimin ikinci basamağındakiler alınıp ikinci basamak, üçüncü biçimin ikincisindekiler alınıp üçüncü basamak, dördüncü biçimin ikincisindekiler alınıp dördüncü basamak yapılır. Tabii basamaklar yine aşağıdan yukarıya doğru üst üste konur. Tıpkı merdiven basamakları gibi. Böylece de ikinci dört biçimin ikincisi oluşturulmuş olur. Sonra yine birinci dört biçimden birinci biçimin üçüncü basamağındaki noktalar alınıp birinci basamak, ikinci biçimin üçüncüsündekiler alınıp ikinci basamak, üçüncü biçimin üçüncüsündekiler alınıp üçüncü basamak ve dördüncü biçimin üçüncüsündekiler alınıp dördüncü basamak yapılır. İkinci dört biçimin dördüncüsü de ortaya çıkar böylece. Bu biçimlerin dördüncüsünü oluşturmak için de aynı yol izlenir. 47. İbnül Benna'nın asıl adı Ahmet'tir. Osman oğlu Muhammed oğlu Ahmet. El Ezdi ve El Merak Küşü diye de bilinir. Doğumu Hicri 654, miladi 1256, ölümü Hicri 724, miladi 1324'tür. Doğumu, ölümü ve öğrenimi Merak Küş'te olmuştur. İbni Haldun kendisini ve batıya ve doğuya olan gezilerden anlatırken de İbni Benna'dan söz etmiş ve ünlü bilgin diye nitelemiştir onu. Bakınız İbni Haldun, Et Tarif Bi İbni Haldun ve Rıhletuhu Garben ve Şarken dipnotlarla yayınlayan Muhammed Tavid Tancı, Kahire 1901, Matbaat-ı Lücnet-ü Telif, sayfa 21. 48. Zayiçe çizelgesinde yıldızların belirli zamanlardaki yerleri gösterilir. Yeni çizelgede yıldızların belirli zamanlara göre düzenlenmiş bir tür haritası yer alır. 49. Yakup el-Mensur Ebu Yusuf Abdülmümin'in yaşadığı yıllar Hicri 554-595, miladi 1159-1198. Hükümdarlık dönemi 1184-1198. 50. Bahri Tavil'in kalıbı 4 kez Faülün Mefaülün. Bahri Tavil, Arap şiirindeki 15 bahirden biridir. Öteki bahirler de şunlardır. Bahri Medit, kalıbı 4 kez Failatun Faülün. Bahri Basit kalıbı 4 kez Müstafilun Faülün. Bahri Vafir kalıbı 6 kez Mufaletun. Bahri Kamil kalıbı 6 kez Mütafailün. Bahri Hezeç kalıbı 6 kez Mefaülün. Bahri Recez kalıbı 6 kez Müstafilün. Bahri Remel kalıbı 6 kez failatün, Bahri Seri kalıbı 2 kez müstafilun, müstafilun, mefulatün, Bahri Münseri kalıbı 2 kez müstafilun, mefilatün, müstafilun, Bahri Hafif kalıbı 2 kez failatün, müstafilun, failatün, Bahri Muzari kalıbı 2 kez mefaülün, failatün, mefaülün, Bahri Muktasap kalıbı 2 kez mefulatün, müstafilun, müstafilun, Bahri Müçdes kalıbı 2 kez müstafilun, failatün, failatün. Bahri mütekarip kalıbı 8 kez failün. 51. Ebu Vakkas oğlu Sad, ölümü Hicri 59, miladi 678. Cennetle müjdelenmiş 10 kişiden biri. İslam'a ilk girenlerin 7.'si. İslam dini nedeniyle ilk kan döken kişi. 52. Huzeymi'ye verilen ayrıcalıkla onun tanıklığı iki tanığın tanıklığı yerine geçiyordu. Ebu Bürde'ye verilen ayrıcalık da onun 6 aylık bir oğlağı kurban olarak kesebilmesiydi. 53. Peygamberin kim bir düşmanı öldürürse o düşmanın üzerinden çıkan her şey o kimsenin malı olur diye bir sözü var. Bu durumda Galinus'un üzerinden çıkanların da onu öldüren Zühre'nin olması gerekiyordu. 54. Burada kullanılan ve sık sık yer verilen sözcük el asabiye sözcüğüdür. Eli kaldırdığımız zaman asabiyet diye okumamız gereken bu sözcüğü İbni Haldun çok önem verir. Temel anlamı bağ, bağlılık göstermek ve topluluktur. Bağın en güçlüsü kabilelerde kan bağıdır, yakınlık, akrabalık bağıdır. Onun için asabiye denince akrabalık bağıyla bağlı olan ya da olanlar anlatılmak istenir. Bu durumda kabilede taassup daha çok yakınları, akrabaları korumak ya da savunmak için gösterilir. Buna göre el asabiyenin anlamında da daha çok yakınlık, akrabalık bağı ve yakınlar, akrabalar vardır. El asabiye ile aynı kökten olan asabe İslam hukukuna da geçmiştir. Feraize. Ve daha çok kabile gelenekleri çerçevesi içinde geçmiştir. İbni Haldun'un kabile ve devlet ilişkileri kabile yönetiminden devlet yönetimine geçişte el asabiyeye son derece önem vermiştir. Asabe İslam hukukunda ikiye ayrılır. A. Kan bağından soy bağından dolayı asabi olan asabe-i nesebbiye. B. Efendilik kölelik bağından dolayı asabi olan asabe-i sebebbiye. Yani asabi olmak için ya kan bağıyla akraba olmak ya kölelik efendilik bağından yararlanmak gerekiyor. Mirasta bu ikinci bağdan yararlanan yalnızca efendidir. Köle bu bağdan mirasta yararlanamaz. Yani bir kimse köle azat etmişse azat edilen kişi efendiliği sürer ve efendi o kişiye mirasçı olur. Ama o azat edilen kişi efendiye mirasçı olamaz. Mirasçı olmak için geçerli yollardan biri de nesebi belli olmayan birini koruyacağına ilişkin söz vermek. Böyle söz verilen kimseye feraiz dilinde mevlal muvalat, anlaşmayla sağlanan efendiliğin efendisi denir. Feraiz kitaplarında anlatıldığına göre anlaşma şöyle yapılır. Soyu belli olmayan kişi herhangi bir kimseye gelir, öldüğüm zaman mirasçım ol. Ancak buna karşılık sen de ben bir suç ya da bir cinayet işlersen beni koru der. O kimse de kabul ederse anlaşma olmuş demektir. Artık o kimse soyu belli olmayan o kişiye mirasçı olabilir. İşte İbni Haldun'un sık sık yer verdiği el asabiyenin içinde feraizdeki asabelerin hepsi olduğu gibi anlaşmalı olan da vardır. Üstelik İbni Haldun'un el asabiyesinde yer alan asabelik tek yanlı değil karşılıklıdır. Efendi nasıl azatlısının asabesi ise azatlı da efendinin asabesidir. Korunan da korunulan da öyle. Karşılıklı asabedirler. Efendilik, kölelik, yukarılık, aşağılık yine vardır ama el asabiye içinde hepsi bir bütündür. Hepsinin ayrı ayrı yeri, görevi, işlevi vardır. Hepsinin birbiriyle ilgisi, bağlılığı vardır. İbni Haldun'un deyişiyle hepsi birbiri için koşar, koruma, savunma coşkusu gösterir, atılır, haykırır, gerekirse ölümü bile göze alır. Bu bütünlük içinde birleşenler ortak çıkarlarını birlikte düşünürler, birlikte ararlar, birlikte korurlar ve birlikte ortak düşmanlarına karşı koyarlar. El asabiyede birleşenleri başka deyişle birleşip asabi olanları birleştiren iki şeydir. Biri ortak çıkar, öbürü de İbni Haldun'un deyişiyle doğal bir coşku, yatkınlıktan ve karşılıklı sorumluluk almaktan, gelenek ve görenekten ileri gelen coşkudur. İbni Haldun bu coşkuya nur ediyor. Ortaya atılıp haykırma, bir şeyi ateşlice savunma anlamında. Gösterilen coşku da aslında ortak çıkardan doğar. Onun için İbni Haldun bu ortak çıkarı sık sık vurguluyor. İbni Haldun el asabiyeyi güç, birbirlerine güç verenlerin topluluğu, aile topluluğu, boy, kabile, yakınlık bağı anlamlarında da kullanıyor. İbni Haldun'un el asabiyesinde en geçerli, en etkili olan soydan akrabalık bağıdır. Bununla birlikte yukarıda da belirtildiği gibi soy yakınlığı el asabiye için bir koşul değildir. İbni Haldun'a göre bu sözcüğü İbni Haldun çoğu yerde yakınlık, akrabalık bağı anlamında kullanıldığı için çevirisi de öyle yapılmıştır. Yine de başka anlamda kullanıldığı yerlerde hangi anlamda kullanılmışsa o anlamda yer verilmiştir. 55. İbni Haldun'un tarihinde anlattığına göre İran hükümdarlarından bir diziye Keyniye adı verilir. Bunlar İbni Haldun'un deyimiyle İran hükümdarlarının ikinci tabakasını oluşturur. Bu adı almalarının nedeni de dizideki her hükümdarın adının başında Key bulunuşundandır. O zaman Keyniye'nin anlamı da Keynler olur. Bakınız İbni Haldun, Tarihu İbni Haldun, Kitabul İber, Mısır 1936, Cilt 1, Sayfa 235 ve diğerleri. Yine İbni Haldun'un aynı kitabında anlattığına göre Sasaniler, İran Hükümdarlar dizisinin dördüncüsüdür. Yani Sasaniler, Keynleri izlememişlerdir. Sasanilerin izlediği Hükümdarlar dizisi Eşkaniye, daha doğru adıyla Erşakkiye ya da Erşakkuniye'dir. Yani Arsiyedes, bakınız Cilt 1, Sayfa 248, Dipnot 1 ve Sayfa 252. 56. Ebu İshak Muhammed Mutasım Billah, halifeliği 833-842, Oğlu Ebu Cafer Harun Vasık Billah, halifeliği 842-847. 57. Maliye Nazırlığı görevinde bulunmuş, halifenin annesini kendisine metres yapmış ve giderek öylesine güç kazanmıştır ki, El-Melikul Kerim sanını bile almayı başarmıştır. Kendisinden sonra soyundan yönetime gelenlere amiriler denir. 58. Ubeydullah El-Mehdi oğulları, bunlara Fatıma oğulları anlamına gelen Fatimiler de denir. Devletleri 909'da başlar, 1170 ya da 1171'e değin sürer. Bu devletin kuruluşu Fas'ta ve Kuzey Afrika'da başlar, Mısır'da sürer ve yıkılır. Bakınız El-Müncit, tarih bölümü, sayfa 518-519. 59. Emin Abbasi halifelerinden, halifeliği 809-813, Memun Emin'in kardeşi onun öldürülmesinden sonra halife oldu. 60. İslam için fetihler yapmaya çıkan ve birçok yerleri ele geçirip halklarını İslam'a girmeye zorlayan İbni Ebi Serh'in kendisi içtenlikli bir Müslüman değildi. Peygamberin vahiy katipliğini yaparken kendiliğinden bir takım sözleri peygamberin ayet diye yazdırmak istediklerinin içine karıştırdığı için suçlu görülen, dinden dönen ve peygamber tarafından ölüme mahkum edilen bir kişiydi. Asıl adı Sa'd oğlu Abdullah'tır. Kur'an'da bu kişinin Tanrı'yı iftira eden kişi diye nitelendiği bilileri sürülmüştür. Ama Osman'ın yakın olduğu için peygamber tarafından bağışlanması sağlanmıştır. 1. cildin sonu. 11 Ocak 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler bölümü @ibb.gov.tr.